Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çeçi. Ve her zaman olduğu gibi Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, geçen hafta Arap'la eşine ait hikayenin sonuyla devam ediyorduk. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edelim. Şahit doğrucu ya da yalancı olur. Şaraptan da ayrandan da sarhoş olunur. Ayran içen de gürültü eder, nara atar, kendini sarhoş gösterir. O muraide, muhabbet sarhoşu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar. Surete ait işler başkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye alamettir. Ya Rabbi, bize temiz gücü ver. O eğriyi doğrudan ayırt edelim. Bu temize nasıl malik olunur? Tanrı nuruyla bakılırsa o zaman elde edilir. Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık sevgi doğurur. Fakat rehberi Tanrı nuru olan kişi ne eserlere kul olur ne sebeplere. Sevgi gönülde şulelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi eserden kurtulur. Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgi nurunu bütün kainata yaymıştır. Bu sözün tamamlanması için hayli tafsilat gerekir ama bunu sen ara. Mana suretle zahir olmaktadır ama ona ne yakındır ne uzak. Delalet hususunda mana ile suret suyla ağaç gibidir. Mahiyetleri ise uzaktır. Sen mahiyetleri de bırak, hastaları da. O iki rızık arayan karı kocanın ahvalini anlat.
Evet, bu başladığımız bölümde Mevlana Hazretleri aslında mana ile suret arasındaki bağı anlatmaya gayret gösteriyor ve her şeyin göründüğü gibi olmadığını da bize ifade etmek için gayret gösteriyor. Bunu ifade etmek için de diyor ki şahit doğrucu ya da yalancı olur. Şaraptan da ayrandan da sarhoş olunur. Ayran içen de gürültü eder, nara atar, kendini sarhoş gösterir. Şimdi hakikaten baktığınız zaman insanların bazen davranışlarını dışarıdan gözlemlediğiniz zaman onların gerçek niyetini anlamıyorsunuz ve her insanın farklı farklı şeyler yapabileceğini, niyeti başka türlü olduğu halde başka türlü davranabileceğini de ne yapıyoruz her zaman görebiliyoruz. Ve insanların davranışları her zaman iç dünyalarını yansıtmaz. Ve insanlar genellikle bazen bulundukları ortama zahiren ayak uydururlar ve onlar gibi davranırlar. Mesela bir maça gittiğinizde çok zevk almasanız bile o maç seyrederken o insan, diğer insanların yaptıkları şeylerin benzerlerini yaparsınız. Veya işte diyelim ki bir sürekli kendi aralarında argo konuşan bir insan topluluğuna gittiğiniz zaman aslında orada rahatsız olsanız bile bunu çok açıkça dile vermezsiniz. Hatta zaman zaman siz de onlara ayak uydurabilirsiniz. Veya tam tersi, sanattan anlayan insanlarla yan yana geldiğinizde, onların topluluğuna katıldığınızda kaba saba birisi olsanız bile bunun ortaya çıkmaması için en azından susarsınız. Ama iç dünyanızda başka bir şey vardır. Bunu da Mevlana Hazretleri bize anlatıyor ve bunu aslında şunun için anlatmıştı. Bizim bir bedenimiz var demiştik, yani bedenin ihtiyaçlarını nefsimiz kotarmaya gayret gösteriyor. Ruhumuz var, ruhumuzun ihtiyaçlarını da aklımız kotarmaya çalışıyor. İşte bu, baktığımız zaman bu iki yanımızın ihtiyaçlarının da sadece neler olduğunu anlamak istediğimizde zahirlerine bakarak karar veremiyoruz. Çünkü başka arzu ve isteklerimiz var. Deruni arzu ve isteklerimiz var. Bu deruni arzu ve isteklerimize bakarak onun ne olduğunu öğrenebiliriz. Ve burada Mevlana Hazretleri bir duada bulunuyor. Diyor ki ya Rabbi bize temyiz gücü ver. O eğriyi doğrudan ayırt edelim. Bu aslında bizim neye ihtiyacımız olduğunu da göstermesi bakımından önemli bir şeydir. Çünkü bazen biz ihtiyacımız olmayan bir şeye ihtiyaçmış gibi peşine düşebiliriz. Ya da bizi mutlu etmeyecek bir şeyi bizi mutlu edecekmiş gibi onun peşine düşebiliriz. Kötü olan bir şeyin peşine düşüp iyi olan bir şeyi terk edebiliriz. İşte o yüzden de Mevlana Hazretleri insanoğlunun iyi ve kötüyü, hangisinin bize yararlı olduğunu, hangimizin nefsimize yani bedenimize, hangisinin ruhumuza yararlı olduğunu ayırt edecek bir kabiliyete de erişmemiz gerektiğini istiyor. Ve burada aslında önemli olan şey, bunu tek başımıza yapamayacağımız ve Allah'tan yardım istememiz gerektiğini de o duasından anlamış oluyoruz. Hakikaten insanoğlu kendi başına, kendi kendisine yeter bir varlık değildir. Gençlik yıllarında güçlü, kuvvetli olduğu zaman biraz da malı mülkü varsa böyle zannedebilir ama böyle olmadığını aslında anlaması için çok da uzun bir zaman geçmesi gerekmiyor. Bir süre sonra işte el ayağı tutmamaya başladığı zaman, ihtiyarlamaya başladığı zaman, bedeninde zayıflamalar başladığı zaman, İbrahim Aleyhisselam'ın tabiriyle söyleyecek olursak kemik gevşediği zaman, kemikleri eski kadar güçlü ve kuvvetli olmadığı zaman, başka bir varlığa ihtiyacı olduğunu, Allah'ın yardımına ve desteğine ihtiyacı olduğunu her defasında anlamış oluyor. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki işte bize böyle temiz etme, yani ayırt etme, neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebilecek bize bir kabiliyet vermesi gerektiğini, bize bunu yapabilecek güç vermesi gerektiğini söylüyor. Bunun yolu da Allah'ın nuru ile bakılırsa elde edilir. Yani Allah'ın rehberliğiyle, Allah'ın rehberliği de nasıl olur? İşte o bize kitaplar gönderiyor ve peygamberler gönderiyor. O peygamberlerin ve kitapların yoluna uyduğumuz takdirde biz kendimiz için gerçek anlamda neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Onun yardımı olmadığı takdirde bunu anlamakta ve kavramakta zorlanıyoruz. İnsanoğlu aslında kendine faydalı zannettiği pek çok şeyin, davranışın kendi aleyhine olduğunu daha sonraki yıllarda da görüyor ve anlıyor ama işten geçiyor. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri bize buradan şunu söylüyor. Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık sevgiyi gösterir. Mesela diyelim ki birisi akrabalık varsanız bile sebepsiz yani onu bir biçimde seviyorsunuz. Sırf akrabalıktan dolayı. Dolayısıyla yani neticede bizi götürmek istediği yer şurası Mevlana'nın. Sebepleri de eserleri de es geçerek onların daha üstünde olan bir şeyin peşine düşmemiz gerektiğini aslında bize söylüyor ve diyor ki bunun peşine düşün. Çünkü burada bize bir şey daha anlatmaya gayret gösteriyor. Diyor ki sevgi gönülde şulelendikçe büyür. Nihayet sevgi sahibi eserden kurtulur. Şimdi mesela bir ana babanın çocuğunu sevmesi için herhangi bir neden yoktur. Sebepsiz yere ana babalar çocuklarını severler. Özellikle anneler çocuklarını severler. Hatta onlar için kendilerini ateşe atarlar. Onlar için ölümü göze alırlar. Ve o esnada oğullarının ya da kızlarının başına bir bela geldiği zaman onu kurtarması mümkünse eğer, mümkün olmasa bile onu kurtarmak için canhıraç biçimde ön tarafa atılır anneler. Sebep de gösterilmez. Hatta o anda aklına bile gelmez. Mevlana Hazretleri işte bize bunu anlatıyor ve biz aslında şeyimizi göstermesek bile, bazen bu sevgiyi göstermesek bile severiz. Ben mesela geçenlerde kendi oğlumla bu mevzuda bir konuşma yaptık. Şimdi onun bir çocuğu var, bebesi var. Çokça seviyor. Evi sürekli kucağında taşıyor. Onu işte öpüyor, seviyor. Tabii bizim çocuk da kocaman adam olmuş. Yani biz onun çocuğunu sevdiği gibi sevemiyoruz. Yani ufak olduğu için alıp sevebiliyoruz. Ama ona söylediğim cümle şu. Oğlum sen bu çocuğu nasıl seviyorsan, işte ben de seni öyle seviyorum ama buna gösterdiğimiz gibi sevgimizi sana gösteremiyoruz. Yani artık seni kucağımıza almamız, seni öpmemiz söz konusu değil. Yani bunu böyle gösteremiyoruz. Ama bil ki sen bu çocuğu ne kadar seviyorsan, bu çocuğa ilgin ne kadarsa bizim sana olan ilgimiz ondan daha az değildir. Hakikaten bu böyledir. Yani anne babalar bunu çok iyi anlarlar ve birine çocuk ne kadar büyürse büyüsün, ana babası için hala çocuktur. Yani rahmetli oldu benim anam. Her memlekete gittiğimizde annem bana acıdı. Ya oğlum sen oralarda nasıl geçiniyorsun, ne yapıyorsun diye. Ya ana ben işte 50 yaşıma geldim, 55 yaşıma geldim sen. Olsun oğlum ya sen ne yiyorsun ya, ben senin için çok üzülüyorum derdi bana anam. Niye? Ana işte onun sevmesi için herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Herhangi bir görüntüye, herhangi bir sebebe de ihtiyaç yok. Esere de ihtiyaç yok. Nihayetsiz sevgidir. İşte Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek aslında bize de Tanrı'nın bizi, yani Allah'ın bizi sebepsiz yere de sevdiğini, çünkü zaten yaratıyor olmuş olması, bizi yaratmış, Allah'ın yaratmış olması aslında onun bizi sevdiğini ve bize merhamet ettiğini gösterir. Ama insanlar hep şöyle zannediyorlar, biz de zannediyoruz özellikle gençlik yıllarında, ya biz büyüdük işte kocaman adam olduk, eskisi gibi anamız babamız bizi sevmezler ya da eskisi gibi sevmeyeceklerini düşünürüz. Ne zamana kadar? Ta ki biz de anamızın babamızın yaşına gelip de çocuklarımız büyüdüğü zaman hala onları bebeğmiş gibi sevdiğimizde bunu ne yapıyoruz? Çok rahatlıkla anlıyoruz. İşte Mevlana Hazretleri bize bunu anlatıyor ve bununla ilgili olarak diyor ki mana suret ile zahir olmaktadır ama ne yakındır ne uzak. Şimdi Burada anlatmaya çalıştığı şey şudur sonuç itibariyle. Diyor ki evet, mananın anlaşılabilmesi için, sevginin anlaşılabilmesi için bunun gözde görünür hale getirilmesi gerekir. Nedir mesela o? İşte çocuksa onu öpersiniz, saçlarını okşarsınız, onun sevgilinizi gösterirsiniz. Bir ehbabınızsa, bir dostunuzsa onu ziyarete gidersiniz. Bu aslında onu sevdiğinizin göstergesidir. İnsanlar birbirlerini niye ziyarete giderler, birbirlerini niye ziyaret ederler? Sevdikleri için ziyaret ederler. Bu onun aslında göstergesidir. Ve bunu anlamak için de Mevlana Hazretleri şöyle bir misal de anlatıyor bize. Diyor ki, delalet hususunda mana ile suret, su ile ağaç gibidir. Mahiyetleri ise uzaktır. Şimdi aslında biz şunu anlarız. Yani bir yere gidiyorsunuz, baktınız ki orada söğüt ağaçları var. Yerde de çim olur tabii bu durumda. Ne anlarsınız? Dersiniz ki bunun alt tarafından su geçiyor. Çünkü oradaki ağaçlar ve çimler suyun olduğunu gösterir. Kurak bir şeyde, yerde, bozkırda su şey olmaz. Ne olmaz? İşte ağaç olmaz, bozkır diyoruz. Çimen olmaz. Ne anlarız orada? Onun altında suyun olmadığını, yani oranın kurak bir yer olduğunu anlarız. Ve aslında mana ile suret de böyledir. İnsanın ruhi haliyle bedeni hali de aslında böyledir ama sonuçta da farklıdır. Mesela su başka bir şeydir, ağaç başka bir şeydir. Yani ağaca baktığınız zaman su görmezsiniz. Ama ağacın bünyesinde su olduğunu bildiğin için oranın alt tarafında su olduğunu da bilirsin. Mevlana Hazretleri bütün bunları anlattıktan sonra bize şunu tavsiye ediyor ki sen mahiyetleri bırak, hassaları da bırak. Yani görünenin de görünmeyeni de bırak. İki rızık arayan karı kocanın ahvalini anlat diye tekrar bizi karı kocanın hikayesine gelsin geri döndürüyor. Ve aslında burada netice itibariyle bize herhalde söyleyeceği şey şu. Hem nefsin ihtiyaçlarının karşılanması lazım, hem de aklın ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Ve bunlardan ikisinden birisinin ihmal edilmesi aslında bizi olumsuz sonuçlara da götürecektir.
Evet. O Arap'ın karısının dileğine uyması ve bu işte ne hile var ne de imtihan diye yemin etmesi. Arap dedi ki, ayrılıktan vazgeçtim. Hüküm senin. Kılıcı kınından çek, emret. Ne dersen de, ben sana tabiyim. Emrin ister iyi olsun ister kötü, ona bakmam. Senin uğruna feda olayım. Sevgi insanı kör eder, sağır yapar. Kadın, sahiden beni seviyor musun yoksa hileyle sırrımı mı öğrenmek istiyorsun dedi. Erkek, gizli sırları bilen ve Adem'i safiyi yaratan Allah hakkı için seni seviyorum dedi. Tanrı Adem'e 3 arşın bir boy verdiği halde ruhlarda ve levhalarda ne varsa gösterdi. Tanrı ona ezelden ebede ne olacaksa isimleri öğrettiği sırada anlattı. Bu suretle melekler onun ders vermesine hayran oldular, kendilerinden geçtiler. Adem'in yüzünden nail oldukları fütuhata göklerde bile erişememişlerdi. Adem'in opak ruhunun fezasına nispetle 7 gök sahası bile dardı. Peygamber, Tanrı ben yüceleri aşağılara, yere göğe hatta arşa sığmam. Fakat inanan kişinin kalbine sığarım. Beni ararsan gönüllerde ara buyurdu dedi. Tanrı dedi ki, ey haramdan sakınan kullarımın arasına gir ki cennetime erişesin. Arş bile onuruyla o genişliğiyle Adem'i görünce yerinden kalktı. Arşın sonsuz bir büyüklüğü var. Fakat manaya karşı suret nedir ki? Her melek diyordu ki, bizim bundan önce yeryüzü ülfetimiz vardı. İbadet tohumunu yere ekiyorduk, yere olan bu alakamıza da şaşmaktaydık. Gökte yaratıldığımız halde yeryüzüne olan bu alakamız nedendir? Biz nuruz, karanlığa ülfetimiz neden? Nur zulmetle yaşayabilir mi diyorduk. Ey Adem, o ülfet senin kokundanmış. Çünkü cisminin menşei yeryüzüdür. Topraktan olan cismini yeryüzünde dokudular, pak nurunu burada buldular. Şimdi canımızın ruhunda bulduğu ülfet bundan önce toprakta parlıyordu.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu işin sonunda Arap ile karısının hikayesinin son kısmında Bedevi'nin hanımının dediklerini kabul ettiği ve onun sözünden çıkmayacağı tarzında bir söylemle neticelendiriyor. Ve bunu nasıl anlayacağımız üzerinde durduğumuz zaman bize şunları söylüyor Mevlana Hazretleri. Tanrı Adem'e 3 arşın bir boy verdiği halde ruhlarla ve levhalarda ne varsa gösterdi. Tanrı ona ezelden ebede ne olacaksa isimleri öğrettiği sırada anlattı. Şimdi aslında Bedevi bir Ademoğludur. Yani insanoğludur ve o da aslında Adem Aleyhisselam'ın öğrendiklerini bünyesinde taşıyan bir kişidir. Lakin zaman zaman bunları biz ne yapabiliyoruz? Unutabiliyoruz. Unuttuğumuz için de başlangıçta Bedevi karısıyla kavga ediyordu, tartışıyordu. Ama işin sonunda anlıyor ki onun ihtiyaçlarının da karşılanması lazım. Yani nefsin ihtiyaçlarının da karşılanması lazım. Bu Mevlana Hazretleri meselelerle insanlara bir şey anlatmak istediği zaman yöntem olarak onu kullanıyordu ve burada da karı koca meselelerini kullanarak anlatıyor. Evli olanlarımız bilirler, her birimiz o merhaleden geçen, evli olanlarımız bu merhaleden geçtiğimiz için biliriz aşağı yukarı. Evliliğin ilk yıllarında genelde karı koca arasında bir şey olur. Hep sürekli kavga olur. Sürekli birbirlerinden farklı şeyler olurlar. Ama aradan zaman geçtikçe bu kavga azalmaya başlar. Hele hele uzunca bir süre geçtiği zaman bu kavga tamamen ortadan kalkar. Temel sebebi de şu. Başlangıçta herkes kendi arzusunun olmasını istiyor. Kendi isteğinin olmasını istiyor. Hatta orada otorite kimin olacağı konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Madem zahirden manaya doğru gidiyoruz, bugün de karşılaştığımız, gördüğümüz şey, önceki derslerimizde de aslında bahsettik ama çok sıkça boşanıyor insanlar. Hem de evliliklerin ilk yıllarında boşanıyorlar. Benim kanaatime göre evliliklerin ilk yıllarında boşanmalarının sebebi bu. Tıpkı buradaki bedevi ve hanımının birbiriyle cedelleştiği gibi onlar da birbirleriyle cedelleşiyorlar. Aslında ikisinin isteği de bir zaman sonra aynı olduğunu anlayacaklar. Yani ikisi de aslında aynı şeyler istiyor. İkisi de evin iyi olmasını istiyor. İkisi de evliliklerin iyi olmasını istiyor. Lakin isteme biçimleri farklı oldukları için bunlar uzun hiçbir zaman anlaşamayacaklarını düşünüyorlar ve evliliği bitiriyorlar. Halbuki iki sene dayansalar, sabretseler, direnseler o kavgalar, gürültüler bitecek ve ortaklaşa olarak tıpkı burada bedevi ile hanımının aynı yere geldiği gibi yere gidecekler. Ama bu işin zahir kısmı. Batın kısmında ise şey şuydu. Yani Adem Aleyhisselam diye anlattığı Mevlana Hazretleri'nin kadın diye bize anlattığı nefsi yanımız, bedevi diye anlattığı akli yanımız. Aslında buradan biz şunu anlıyoruz ki bizim hem akli yanımızın, yani ruhi yanımızın, hem de bedeni yanımızın ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bu ikisinin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Bu ikisinden birisini ihmal ettiğiniz zaman aslında insan zarara uğruyor dünyada. Çünkü biz tek taraflı değiliz. Yani biz aynı zamanda insan bir tarafı topraktan yaratılmış bir varlık, kendisini aşağıya doğru çeker. Bir kısmı da nurdan yaratılmış ya da ruh, Allah'ın üflediği ruhtan ibarettir. O da yücelere doğru insanı çekmeye, çekip götürmeye başlar. Bu yüzden insan öldüğünde işte bedeni toprağa gömülür. Ruhu ise yücelerde, bizim şu anda bilmediğimiz bir yere gider. Ve buradan şunu öğrenmeliyiz ki bizim Adem Aleyhisselam'a Allah eşyaların isimlerini öğretiyor. Mevlana Hazretleri bunu misal verirken aslında biz buradan şunu da anlamalıyız. İsimleri ezberletmiyor. Belki de Allah isim vermeyi öğretiyor. Hakikaten isim vermeyi öğrendiğiniz zaman meselenin boyutu bambaşka bir alana giriyor. Şimdi ben öğretmenlikten geldiğim için ve derslere de şu anda girdiğim için imtihan edeceğimiz sırada çocukların bir kısmı "Hocam biz şu bölümü ezberleyelim mi?" diyorlar bana mesela. Ben diyorum ki ezberlemeyin diyorum. Yani ezberlemenize ben puan vermem. Ne yapacaksınız? Onu anlayacaksınız ve anladığınız şeyden başka bir sonuç çıkarabiliyorsanız işte o zaman benim istediğim şey gerçekleşmiştir diyorum. Çünkü Adem Aleyhisselam'a da Allah bu özelliği veriyor ve bizim şu anda mesela isim verdiğimiz bir sürü nesnenin ismini biz o nesneyi sonradan var ediyoruz. Mesela mikrofon dediğimiz şey, diyelim ki bundan 300 sene önce mikrofon diye bir şey yoktu. Böyle bir alet de yoktu. Böyle bir isim de yoktu. Ama insanoğlu böyle bir alet de yaptı. Buna mikrofon ismini de verdi. Demek ki aynı zamanda insanoğlu isimlendirmeyi de bilen bir varlık. Ama melaike dediğimiz şey sadece ona verilen sınırlar içerisinde kalan bir şeydir. Tıpkı bilgisayar gibi. Yani bilgisayara ne yüklerseniz onu verir size. Onun dışında başka bir şey vermez. Ama insanoğlunun temel özelliğidir bu ve insanoğlunu üstün yapan yanı işte burasıdır. O da nedir? Kendisine yüklenen bilgilerin dışında yeni bilgiler icat eder ve yeni şeyler yapar ki bunlardan bir tanesi de isimlendirmedir, isim vermedir. Ve öyle bir isim veriyor ki Mevlana Hazretleri diyor ki onlar bu ismi öğrendikten sonra bu defa melaike onun verdiği derslerden istifade etmeye başladı ve onun ders vermesine de hayran kaldı. Orada vermek istediği şey şu, Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatıldığında bize şöyle anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de bunun. Allah meleklere diyor ki hadi bu şeylerin isimlerini, bu nesnelerin isimlerini bize söyleyin diyor ve onlar söyleyemiyorlar. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam'a sen söyle dediğinde her ikisi de mümkündür. Yani önceden Allah'ın öğretmiş olması da mümkündür. İsim verme kabiliyetini vermiş olması da mümkündür. Her iki halde de ne yapıyor Adem Aleyhisselam? O nesnelerin isimlerini, eşyaların isimlerini melekelere söylüyor. Yani meleklere bir şey ders vermiş oluyor ve aslında melaike dediğimiz şey, varlıklar, insanoğlunun nasıl bir üstün varlık olduğunu, kendine de ders verdiğini de burada bize söylemiş oluyor. Mevlana Hazretleri'nin üzerine durduğu hususlardan bir tanesi de bu, diyor ki melekler onun bu şeyine hayran kaldılar. Ders verme biçimine hayran kaldı diyorlar. Halbuki normalde bize Kur'an-ı Kerim'de ders verdi diye anlatılmaz. Sadece isimlerini söyledi diye anlatılır. Dolayısıyla biz buradan şunu anlıyoruz ki insanoğlu önemli bir varlıktır ve bununla ilgili olarak Hazreti Ali'nin şu sözünü hatırlatmakta da fayda var. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Diyor ki ey insan, kendini değersiz bir şey mi sanıyorsun? Alemi mükevvenat senin cisminde dürülmüştür. Senin cirminde dürülmüştür diye bir sözü var Hazreti Ali'nin, varmış. Böyle bir sözü varmış Hazreti Ali'nin. Ve buradan anlıyoruz ki hakikaten bizim İslam alimlerinin hepimizin söylediği şeydir. İnsanoğlu aslında kainatın bir şeyidir. Küçük bir nüvesidir. Küçük bir muhtevasıdır diye bize anlatılır. Hakikaten insanoğlu her bir insan üstelik de sadece hepimiz de hepimiz toptan değil, her bir insan aslında başlı başına bir alemdir ve insanoğlu anlamak bu anlamda zor bir şeydir. Bu sebeple de insanoğlu kendisini küçük görmemelidir ve Allah söz konusu edildiğinde kendimizi fakir ve aciz göreceğiz. Ama diğer varlıklar söz konusu edildiğinde bizim diğer varlıklar içerisinde yaratılmış önemli bir varlık olduğunu, usvetül hasene olduğumuzu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor ve bunun sorumluluğuyla da davranmamız gerekiyor. Yani bunun sorumluluğu altında da davranmamız gerekiyor. Diğer varlıklardan üstün olduğumuzu, hatta diğer varlıklara hocalık etmemiz gerektiğini, hatta diğer varlıkların korunup kollanması gibi bir görevimizin de olduğunu aslında bize söylemiş oluyor. Yine Hazreti Peygamber Allah ile ilgili olarak şöyle bir şeyden bahsediyor Mevlana. Peygamber, Tanrı ben göklere, yere, aşağılara ve arşa sığmam ama mümin kulunun kalbine sığarım tarzında bir şeyden bahsediyor. Hadis diye anlattılar, rivayet ettiler. Gerçekten de Allah mümin kulun kalbine sığar. Ne maddi olarak sığar mı? Çünkü zaten Allah madde değildir. Madde olmadığı için de bunu maddi olarak anlatmak mümkün değildir. Ama bir manadır. Bu anlamda baktığınız zaman hakikaten Allah göklere ve yere sığmaz. Onu hiçbirisi zapt edemez. Ama mümin kullar Allah'a kendi gönüllerine sığdırabilirler. Bu sebeple de İnsan aslında yeryüzü söz konusu edildiğinde yeryüzünün en önemli varlığıdır. Ve İslam düşüncesinde aslında bizim kutsal gelmesi pek fazla da yoktur. Yani burası da yeri gelmişken onu da söyleyelim. Mesela biz ders görüyoruz. Ders kitabında kutsal kitabımız diye bahsetmiş. Yani bizim kutsal kitabımız yoktur. Yani Müslümanların kutsal kitabı yoktur. Yani neleri vardır? Kur'an-ı Kerimleri vardır. Kur'an-ı Kerim adı üstünde Kur'an-ı Kerim. Kur'an okunan demek. Kerim de ikram eden demek. Yani çok okunan ikram edici demek aslında. Mesela biz Mekke'ye ne diyoruz? Yani kutsal Mekke demiyoruz. Mekke-i Mükerreme diyoruz. Medine'ye ne diyoruz? Medine-i Münevvere diyoruz. Yani aydınlanmış şehir, Medine şehir diyoruz. Dolayısıyla bu kutsal ve kutsal olmayan tarzında bir ayrım söz konusu değil İslam düşüncesinde. Çünkü önemli ilahi tarafı, bir ilah vardır ve bizim de ruhumuz aslında ilahi tarafımızı oluşturur. Çünkü bizden daha üstün bir varlık yok yeryüzünde. Bunu da bilmekte fayda var ve bizim gönlümüze, bizim kalbimize Allah'ın geleceğini bildiğimiz zaman, kalbimize Allah'ın sığacağını bildiğimiz zaman işte ondan mülhem aslında yeryüzünün en önemli varlığı haline geliveriyoruz. Yani Allah'tan sonra yeryüzünün en önemli varlığı haline gelebiliyoruz ve bunun da farkında varmak lazım. Tanrı dedi ki ey haramdan sakınan kullarımın arasına gir ki cennetime giresin. Burada kullarım arasına gir ki'den kastedilen şey mümin kulların kalplerine girmektir. Onların rızasını kazanmaktır. Aslında mümin insanların, Allah'ın yoluna uyan insanların rızasını kazandığınızda onların kalplerine girmişsinizdir. Çünkü biraz önce söyledik, kalpler Allah'ın mekanıdır ve Allah oralara sığar. Dolayısıyla biz de oraya sığdığımızda Allah ile birlikte olmuş oluruz. Yani biz iyi kulların kalplerine girdiğimizde, iyi kulların gönüllerine girdiğimizde, onların yüreklerinde bir yer edindiğimizde aslında Allah'ın kulları arasına girmiş oluyoruz ve cennete girmeyi de hak etmiş oluyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.